Ayrım 10.
Bagration, Barclay'in bulunduğu binaya arabasıyla geliyor. Barclay resmi fularını takıp onu karşılamaya çıkıyor. Kendisinden rütbece büyük olan Bagration'a tekmil veriyor. Bagration istemeye istemeye ve rütbece yüksekliğine karşın Barclay'in komutasına giriyor ama bundan sonra onunla daha az anlaşıyor. Çar'ın buyruğu gereği ona kişisel raporlar gönderen Bagration şöyle yazıyor. Çarım'ın isteklerine karşın Nazır'la Barclay'e böyle diyordu, birlikte yapamıyorum. Bir alay komutanlığına da olsa buradan bir yere atayım beni lütfen. Burada kalamam, bütün karargah Almanlarla dolu. Burada bir Rus'un yaşaması olanaksız ve bu bir işe de yaramaz. Çar'a ve yurda hizmet ettiğimi düşünüyordum ama aslında Barclay'e hizmet ediyorum. Doğrusu bunu yapmak istemiyorum. Branitskiler, Witzengerode'ler ve benzerleri başkomutanların arasını daha çok bozuyorlar, birlik daha da zayıflıyor. Fransızlar Smolensk yönlerinde saldırıya hazırlanıyorlar. Mevzileri denetlemek için bir general gönderiliyor. Barclay'den nefret eden bu general, kolordu komutanı olan bir dostunun yanına gidiyor. Orada bir gün kaldıktan sonra Barclay'in yanına dönüyor. Görmediği gelecek savaş alanını nokta nokta eleştiriyor. Gelecek savaş alanı üzerine tartışmalar olur, entrikalar dönerken ve biz yerlerini belirlemekte aldandığımız Fransızları ararken, onlar Neverovski tümeniyle karşılaşıyor, ta Smolensk surlarına yaklaşıyorlar. Ulaşım yollarını kurtarmak için Smolensk'te beklenmedik bir savaşı kabul etmek gerek. Savaş veriliyor. İki cepheden binlerce kişi ölüyor. Smolensk, Çar'ın ve bütün halkın isteğine karşın terk ediliyor. Ama kenti valilerince aldatılan kendi halkı yakıyor. Perişan kent halkı yalnız kendi kayıplarını düşünüp diğer Rus kentlerine örnek olarak ve düşmana karşı yüreklerde kin ateşi yakarak Moskova'ya gidiyor. Napolyon ilerliyor, biz çekiliyoruz. Napolyon'a üstün gelecek olan şey de elde ediliyor. 2. Oğlu gittikten bir gün sonra Prens Nikolay Andreyevich Prenses Maria'yı yanına çağırdı. "Eh, yüreğin yağ bağladı mı şimdi?" dedi. "Oğlumla aramı bozdun, memnun oldun mu? İstediğin de yalnız buydu, gönlün oldu mu? Benim için bu ne acı bir şey. Yaşlı ve zayıfım, gönlün buna el verdi demek. Eh, sevin artık, sevin." Bundan sonra Prenses Maria bir hafta babasını görmedi. Yaşlı prens hastaydı, çalışma odasından çıkmıyordu. Babasının bu hastalığı sırasında Bayan Bourienne'i de yanına sokmadığını Prenses Maria şaşkınlıkla ayrımsamıştı. Ona yalnızca Tihon bakıyordu. Bir hafta sonra prens odasından çıktı, gene eski yaşamına başladı. Özel bir çaba harcayarak yapı ve bahçe işleriyle uğraşıyordu. Bayan Bourienne'le bütün eski ilişkilerini kesmişti. Durumu ve Prenses Maria'ya karşı takındığı soğuk tavrı ona sanki, işte görüyor musun günahıma girdin, şu Fransız kızıyla ilişkim üzerine Prens Andre'ye yalan söyledin, oğlumla aramı bozdun. Görüyorsun ki bana ne sen gereklisin ne de Fransız kızı diyordu. Prenses Maria gününün yarısını Nikoluşka ile geçiriyor, derslerini izliyor, ona Rusça ve müzik dersleri veriyor, Desales ile konuşuyordu. Günün diğer yarısını kitaplarla, yaşlı dadıyla ve kimi vakitte arka kapıdan ona gelen tanrı adamlarıyla geçiyordu. Prenses Maria savaş üzerine bütün kadınların düşündüğü gibi düşünüyordu. Savaşta bulunan kardeşi için korkuyor, onu anlayamıyor. İnsanların onlara birbirlerini öldürten acımasızlıkları karşısında dehşete düşüyor. Ama ona bütün eski savaşlar gibi görünen bu savaşın önemini anlamıyordu. Savaşın gidişiyle çok ilgilenen, her zaman konuştuğu Desales düşüncelerini ona anlatmaya çalışmasına, gelen tanrı kullarının Deccal'in kuşatması üzerine halk söylentilerinden ona dehşetle söz etmelerine, onunla yeniden savaşa girişen ve şimdi Prenses Drubetskaya olan Julie'nin Moskova'dan ona yurtseverce mektuplar yazmasına karşın bu savaşın önemini anlamıyordu. Julie bir mektubunda, "Size Rusça yazıyorum aziz dostum," diyordu. "Çünkü bütün Fransızlardan olduğu gibi işitmeye dayanamadığım dillerinden de nefret ediyorum. Moskova'da hepimiz sevgili çarımızın getirdiği heyecan ve coşkunlukla tutuşmuş haldeyiz. Zavallı kocam Yahudi lokantalarında acı ve açlık çekiyor ama aldığım haberler beni daha çok yüreklendiriyor. İki oğlumu kucaklayarak onlarla öleceğim ama yılmayacağım diyen Rayevski'nin gösterdiği kahramanlığı duymuşsunuzdur kuşkusuz. Gerçekten de düşmanın bizden iki kat fazla olmasına karşın sarsılmadık. Nasıl olabilirse öyle vakit geçiriyoruz. Ama savaşta da savaşta olması gerektiği gibiyiz. Prenses Alina ve Sophie bütün gün benimle birlikteler. Biz yaşayan kocalarımızın mutsuz dulları sargı bezi yaparak çok güzel konuşmaktayız ve benzeri. Prenses Maria'nın bu savaşın bütün önemini anlamamasının başlıca nedeni, yaşlı prensin savaştan söz etmesi, savaşa önem vermemesi, savaştan söz eden Desalles'le sofrada alay etmesiydi. Prensin tavrı o deyin sakin ve güvenliydi ki, Prenses Maria hiç düşünmeden ona inanıyordu. Bütün Temmuz ayı içinde yaşlı prens olağanüstü hamarat, dahası heyecanlıydı. Yeni bir bahçe ve hizmetçiler için yeni bir bina yaptırmıştı. Prenses Maria'yı kaygılandıran tek şey babasının az uyuması, her gün çalışma odasında uyumak alışkanlığını bırakması, yattığı yeri her gün değiştirmesiydi. Bir portatif karyolasının galeride kurulmasını buyuruyor, bir konuk salonundaki kanepede ya da Voltaire koltuğunda kalıyor, giysileriyle uyukluyor. Bu sırada Bayan Bourier'in yerine genç Petrusha ona kitap okuyordu. Kimi vakit geceyi yemek salonunda geçirirdi. 1 Ağustos'ta Prens Andrei'den ikinci mektup geldi. Ayrılışından az sonra alınan ilk mektupta Prens Andrei, babasına söylemeyi göze aldığı şeyden ötürü ondan uysalca bağışlanma dilemiş, kendisine gene eski sevgisiyle bakmasını dilemişti. Bu mektuba yaşlı prens okşayıcı bir mektupla yanıt verdi. Bu mektuptan sonra da Fransız kızını kendisinden uzaklaştırdı. Vitebsk yakınından Fransızların kenti işgalinden sonra yazdığı ikinci mektup, çizilen bir planla birlikte seferin kısaca bir betimlemesinden ve ilerideki gelişimi üzerine düşünceleriyle sınırlıydı. Bu mektupta Prens Andrei babasına savaş alanına yakın kıtaların tam cephe çizgisi üzerindeki uygunsuz durumunu göstererek Moskova'ya gitmeyi salık veriyordu. O gün yemekte Desalles'in Fransızların Vitebsk'e girdikleri sözünün dolaştığını söylemesi üzerine yaşlı prens oğlunun mektubunu anımsadı. Prenses Maria'ya Prens Andrei'den bugün mektup aldım okumadın mı dedi. Prenses hayır babacım diye ürkerek yanıt verdi. Geldiğini bile duymadığı mektubu okumuş olamazdı. Prens alışkın olduğu ve bu savaştan söz ederken her zaman takındığı o küçümseyici gülümsemeyle ''Savaştan söz ediyor hani şu savaştan'' dedi. Desalles ''Çok ilginç herhalde'' dedi. ''Prens bilecek durumdadır.'' Bayan Bourien ''Ah çok ilginç'' dedi. Yaşlı prens ''Gidin getirin'' diyerek Bayan Bourien'e döndü. Biliyorsunuz büyük masanın üstünde tamponun altında. Bayan Bourien sevinçle fırladı. Ah hayır diye kaşlarını çatarak bağırdı. Sen git Mihail İvaniç. Mihail İvaniç kalktı çalışma odasına gitti. Ama o çıkar çıkmaz yaşlı prens kaygılı kaygılı bakındı, peçeteyi attı ve kendisi gitti. Bir şey beceremezler, her şeyi yüzlerine bulaştırırlar. O çıkarken Prenses Maria, Desalles, Bayan Bourien, dahası Nikoluşka sessizce bakıştılar. Yaşlı prens elinde mektup ve plan olduğu halde Mihail İvaniç'le birlikte hızlı adımlarla döndü, yemekte onları yanına koydu, kimseye okutmadı. Konuk salonuna geçilince mektubu Prenses Maria'ya verdi, yeni binanın planını önüne yaydı, gözlerini ona dikti, Prenses Maria'ya sesli okumasını buyurdu. Prenses Maria mektubu okuyup bitirerek sorar gibi babasına baktı. Oysa plana bakıyordu, kendi düşüncelerine dalmış görünüyordu. Desalles, bu hususta ne düşünüyorsunuz prens diye sordu. Prens tatsızca uykudan uyanır gibi gözlerini yapı planından ayırmaksızın, ben mi, ben mi dedi. Savaş alanının böyle bize yaklaşması çok olası. Ha ha ha savaş alanı dedi prens. Ben söyledim ve söylüyorum ki savaş alanı Polonya'dır. Düşman kesinlikle Niemen'den ileri geçemez. Desales şaşkınlıkla düşman Dinyeper'de bulunduğu halde hala Nîmen'den söz eden prense baktı. Nîmen'in coğrafi durumunu unutan Prenses Maria babasının söylediklerini doğru sanıyordu. Prens ona besbelli daha geçende olmuş gibi gelen 1807 seferini düşünerek, "Karlar eriyince Polonya bataklıklarına gömülürler ama bunu göremezler," dedi. "Benningsen daha önce Prusya'ya gitmeliydi, o zaman durum değişirdi." Desales korkakça, "Ama prens," dedi, "mektupta Vitebsk'ten söz ediliyor." Prens hoşnutsuzlukla, "Ha, mektupta mı? Evet," dedi. "Evet, evet." Yüzünde birdenbire hüzünlü bir ifade belirdi, sustu. "Evet, Fransızların bilmem hangi ırmakta bozguna uğradıklarını yazıyor." Desales gözlerini indirdi yavaş sesle. "Prens bu konuda bir şey yazmıyor," dedi. "Yazmıyor mu? E kendim uydurmadım ya." Uzun süre sustular. Yaşlı prens başını kaldırıp yapı planını işaret ederek birdenbire, "Evet, evet, Mihail Ivanich," dedi. "Anlat bakalım, bunu nasıl değiştirmek istiyorsun?" Mihail Ivanich plana yaklaştı. Prens onunla yeni yapının planı üzerinde konuştuktan sonra Prenses Maria'ya ve Desales'e bir göz atarak odasına çekildi. Prenses Maria babasına dikilen Desales'in şaşkın, sıkılgan bakışlarını görmüş, sustuğunu ayrımsamış ve babasının oğlundan gelen mektubu konuk salonundaki masanın üzerinde unutmuş olmasına şaşmıştı. Ama Desales'ten sıkılmasının, susmasının nedenini sormak şöyle dursun, bunu düşünmekten bile korkuyordu. Akşamüstü prensin gönderdiği Mihail Ivanich, Prens Andrei'nin konuk salonunda unutulan mektubunu almak için Prenses Maria'ya geldi. Prenses Maria mektubu verdi. Hoş, kaçamak bir biçimde babasının ne yaptığını Mihail Ivanich'e sordu. Mihail Ivanich saygılı, alaylı bir gülümsemeyle gülümsedi. Bu gülümseyiş Prenses Maria'yı sararttı. "Uğraşıp duruyorlar," dedi. "Yeni yapıdan yana çok kaygıları var. Biraz okudular, şimdi de," sesini alçaltarak ekledi, "yazı masasının başındalar, herhalde vasiyetname ile ilgileniyor olacaklar. Son zamanlarda prensin en sevdiği işlerden biri de öldükten sonra bırakacağı ve kendisinin vasiyetname diye adlandırdığı kağıtlarla uğraşmaktı." Prenses Maria sordu. "Alpatic'i Smolensk'e gönderiyorlar mı?" "Elbette efendim, o çoktandır bekliyor." 3. Mihail Ivanich mektupla yazı odasına döndüğü zaman prens gözlerinde gözlükleri, abajur mumların altında, açık masasının başında, kendinden uzak tuttuğu kağıtlarla birlikte gösterişli bir tavırla oturmuş, öldükten sonra çara verilmesi gereken kağıtlarını, kendi deyimiyle römaklarını okuyordu. Mihail Ivanich içeri girdiği sırada, şimdi okuduğu şeyleri yazdığı zamanın anısıyla gözleri dolmuştu. Mihail Ivanich'in elinden mektubu aldı, cebine koydu. Kağıtları yerleştirdi, sonra da çoktan beri bekleyen Alpatic'i çağırdı. Elindeki küçük kağıtta Smolensk'te alacağı şeyler yazılıydı. Odada kapının yanında bekleyen Alpatic'in yanında gezinerek buyruklar sıralamaya başladı. İlk olarak mektup kağıdı, işitiyor musun? 8 deste. İşte şu örneğe göre, kenarı yaldızlı. Örnek, kesinlikle ona göre olsun. Bir de vernik ve mühür mumu. Odada gezindi, notuna baktı. Sonra mektubu valinin kendisine vereceksin. Yeni yapıya kesinlikle kendi düşündüğü biçimde kapı sürgüleri gerekti. Sonra vasiyetnameyi koymak için bir ciltli dosya ısmarlamak gerekti. Alpatic'e buyruklar vermek 2 saatten fazla sürdü. Prens onu bırakmıyordu. Oturdu, düşünceye daldı, gözlerini kapayıp uyukladı. Alpatic kımıldandı. "Hadi git git, bir şey gerekirse ben seni çağırtırım." Alpatic çıktı, prens gene yazı masasına yaklaştı, bir göz attı, eliyle kağıtlarına dokundu, gene kapadı, valiye mektup yazmak için masanın başına geçti. Mektubu kapayıp kalktığı zaman vakit artık geçmişti. Uyumak istiyordu ama uyku tutmayacağını, en kötü düşüncelerin yatakta geldiğini biliyordu. Tona seslendi. Bu gece yatağı nereye sereceğini göstermek için onunla odaları gezdiler. Her köşeyi ölçerek dolaşıyordu. Hiçbir yeri beğenmiyordu ama alışık olduğu çalışma odasındaki divan her yerden kötüydü. Bu divan olası ki üzerinde yatarken sıkıntılı şeyler düşündüğü için ona korkunç geliyordu. İyi bir yer yoktu, hepsinden iyisi gene bu duvarla piyanonun arkasındaki köşeydi, orada hiç uyumamıştı. Tihon sofracı başıyla yatağa taşıdı, yerleştirmeye başladı. Prens öyle değil öyle değil diye bağırdı ve karyolayı köşeden geri çekti. Sonra gene ileri dayadı. Prens sonunda hepsi tamam oldu, şimdi dinlenirim diye düşündü. Giysilerini çıkarmasını Tihon'a buyurdu. Prens kaftanını ve pantolonunu çıkarmak için çabayla yüzünü buruşturup gözlerini kırpıştırarak soyundu. Kendini bütün ağırlığıyla karyolaya bıraktı. Küçümseyen bir tavırla sararmış kuru bacaklarına bakarak düşünceye dalar gibi oldu. Düşünüyordu bu bacakları kaldırmak ve karyolada ileri gitmek için harcayacağı çaba karşısında duralamıştı. Ah ne ağır, ah bu acılar çabuk bitse de siz de beni bıraksanız diye düşündü. Dudaklarını kısıp bu hamleyi 21. kez yaptı ve yattı. Ama yatar yatmaz bütün yatak altında düzenli devinimlerle sanki soluyarak, yaylanarak ileri geri gidip gelmeye başladı. Ona hemen her gece böyle olurdu. Kapamış olduğu gözlerini açtı. Rahatlık yok ki budalalar. Öfkeyle birine homurdandı. Evet evet, önemli bir şey daha vardı. Gece yatakta düşünmek için çok önemli bir şeye mim koymuştum. Sürgüler mi? Hayır, bunu söyledim. Hayır, neydi o? Salonda geçen bir şeydi. Prenses Maria bir şey saçmalamıştı. Desales bu aptala bir şey söylemişti. Cebimde bir şey var mı? Anımsamıyorum. Tişka, yemekte ne konuşulmuştu? Prens Mihail'den. Sus, sus. Prens elini masaya vurdu. Ha, anımsadım. Prens Andrei'nin mektubunu Prenses Maria okudu. Desales, Vitebsk üzerine bir şey söyledi. Şimdi okurum. Cebindeki mektubun getirilmesini, üstünde limonata ve burmalı bir mum bulunan küçük masanın karyolaya yaklaştırılmasını buyurdu. Gözlüklerini takıp okumaya başladı. Ancak arada gecenin sessizliği içinde yeşil abajurun altından gelen hafif bir ışıkta mektubu okuyunca ilk kez olarak önemini bir anda anladı. Fransızlar Vitebsk'te 4 menzil aşarak Smolensk'te olabilirler, belki de şimdiden oradadırlar. Tişka, Tihon sıçradı. Hayır, istemez istemez diye bağırdı. Mektubu şamdanın altına gizledi, gözlerini kapadı. Tuna, parlak bir öğle vakti, kamışlar, Rus karargahı gözlerinin önünde canlandı. Yüzünde tek bir kırışık olmayan, dinç, dingin, pembe beyaz genç bir generaldir. Potemkin'in sırmalı çadırına giriyor. Gözde'ye karşı ateşli bir kıskançlık duygusu o zamanki şiddetiyle içinde uyanıyor. O zaman Potemkin'le ilk görüşmelerinde konuşulanları şimdi anımsıyor. Tombul ve sarı yüzlü, kısa boylu, şişman Anaçariçe, ilk kez gönül alarak onu kabul ettiği zamanki gülümsemesi ve sözleriyle gözünün önüne geliyor. Katafalktaki yüzünü ve o zaman elini öpmek hakkı dolayısıyla tabutun yanında Zuhof'la çıkan kavgayı anımsıyor. Ah bir an önce, bir an önce o zamanlara dönebilsem, şimdiki her şey çabuk, daha çabuk sona erse, beni rahat bıraksalar. 4. Lisigori, Prens Andrei Nikolay Bolkonski'nin malikanesi Smolensk'ten 100 kilometre uzakta, onun arkasında Moskova yolunun 5 kilometre ilerisindeydi. Prensin Alpatiç'e buyruklar verdiği gece Desales, Prenses Maria ile görüşmek istemiş, prensin sağlığının yerinde olmadığından, güvenliği için hiçbir önlem alınmadığına ve oysa prens anlaşıldığına göre, gerçek durum ve Lisigori'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikenin derecesi üzerine bilgi verilmesini dileyen bir mektup yazarak Alpatiç'le Smolensk valisine göndermesini saygıyla salık vermişti. Prenses Maria kendi ağzından Desales'in yazdığı mektubu imzaladı, onu valiye göndermesini ve tehlike varsa olabildiğince çabuk dönmesini buyurarak Alpatiç'e verdi. Alpatiç bütün buyrukları aldıktan sonra kendisini uğurlayan ev halkıyla birlikte başında beyaz tüylü kalpağı, prensin armağanı, Elinde tıpkı prens gibi bir bastonla üç besili kırat koşulmuş, meşin körüklü arabaya binmek üzere çıktı. Büyük çıngırak bağlıydı, küçük çıngıraklar kağıtlarla tıkalıydı. Prens Lisigori'de kimseye çıngırakla gezmeye izin vermezdi. Ama Alpatiç uzun yolculuklarda büyük ve küçük çıngırakları severdi. Bütün ev halkı, zaptiye komiseri, hesap memuru, iki koca karı, bir kazak çocuk, arabacılar, çeşitli hizmetçiler onu uğurluyorlardı. Kızı arkasına ve altına basma örtülü kuştüyü yastıklar, minderler yerleştirdi. Yaşlı baldızı arabaya gizlice bir paket soktu. Ahçılardan biri onu koltuklayarak arabaya bindirdi. Alpatiç soluyarak tıpkı prens gibi çabuk çabuk, "Ah şu kadınların hazırlıkları, şu kadınlar, şu kadınlar" dedi ve arabaya oturdu. İşler için zaptiye komiserine son buyrukları verdi ve burada artık prensi öykünmeyerek dazlak başından kalpağını aldı, üç kez haç çıkardı. Savaşa, düşmana ilişkin bir takım söylentileri anıştırarak karısı ona bağırdı. "Siz eğer bir şey olursa geri dönün, Yakov Alpatiç. Tanrı aşkına bize acıyın." "Şu kadınlar, şu kadınlar, kadınların hazırlıkları" diye Alpatiç kendi kendine mırıldandı. Kimi yeri sararmış çavdar, kimi yeri sık ve henüz yeşil yulaf, kimi yeni yeni yeşillenmeye başlamış, siyah tarlada çevreyi süzerek ilerlemeye başladı. Alpatiç bu yılın yeni yaz ürününü seyrederek yer yer biçilmiş çavdar tarlalarının çizgilerine bakarak gidiyor, ekim ve hasat için yönetim programını ve prensin unutulmuş bir buyruğu olup olmadığını düşünüyordu. Yolda hayvanları iki kez yemledikten sonra Alpatiç 4 Ağustos akşama doğru kente ulaştı. Yolda yüklere ve asker kıtalarına rastlayınca onları geçmişti. Smolensk'e yaklaşırken uzaktan top sesleri duydu ama bu sesler onu şaşırtmadı. Onu en çok şaşırtan şey, Smolensk'e yaklaşırken bir takım askerlerin besbelli yem için biçtikleri, üzerinde ordugah kurulmuş çok iyi bir yulaf tarlası görmüş olmasıydı. Bu durum Alpatiç'i şaşırttı ama kendi işini düşünerek bunu çabuk unuttu. 30 yıldan fazla oluyordu ki Alpatiç'in bütün yaşam ilgileri yalnız prensip yönlendirmesiyle sınırlıydı. Hiçbir zaman o bu sınırı aşmamıştı. Prensin buyruğunu yerine getirmekle ilgili olmayan hiçbir şeye ilgi göstermediği gibi, onun için bu buyruğun dışında hiçbir şey de varsayılamazdı. Alpatiç 4 Ağustos akşamı Smolensk'e gelerek Dinyeper'in ötesinde Gaça Varoş'unda bir hanın önünde 30 yıldır alıştığı Ferapontov'un hanında durdu.